Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri programına hoş geldiniz. Bu kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu mu? Olmuştur herhalde. Bugün bir konuğum var. Aslında konuk demek istemiyorum çünkü o benim felsefe bölümünde okuduğum sınıf arkadaşım Berfin. Kendisiyle bugün bir kadın olarak mülteci olmayı konuşacağız. Bizim bu programı çektiğimiz gün de aslında bu noktada çok manidar oldu galiba. Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile mücadele günü biliyorsunuz ki. Belki siz bu programı sonra dinleyeceksiniz ama biz bu manidar günde konuşacağız bu konuyu sizinle. Tabii biz bu konuyu konuşurken yine her zaman olduğu gibi biraz böyle işin felsefi kısmından başlayıp ki ben sizi 3 programdır buna alıştırmaya çalışıyorum zaten. Biliyorsunuz artık kavramları konuştuğumuzda zinciri nasıl takip ettiğimizi biraz daha öğrenmişizdir diye düşünüyorum. Onunla da biraz kavramsal başlayacağız konuşmaya ama ister istemez konu tabii ki zamanla pratik alana ve sosyal hizmet kısmına da gelecektir diye düşünüyorum. Berfin hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Ben de çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Özellikle Sara'ya bu davet için çok teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşımla böyle bir sohbeti yapıyor olmak benim için çok özel bir an. Birincisi bu. İkincisi de az önce senin de söylediğin gibi özellikle bu 25 Kasım'a denk gelmesi, kadın yönelik şiddetin engellenmesi, mücadele gününe denk gelmesi ve bugün mülteci kadınların yaşadığı kırılganlıkların neler olduğunu konuşabilecek olmak ikinci kez benim için daha anlamlı kılıyor bu sohbeti diyerek başlamak istiyorum. Herkese merhaba.
Berfin, seni biraz tanıyalım mı? Ben tanıyorum ama insanlar seni tanımıyorlar. Neredeydin, ne yaptın? Tamam, lisansta Hacettepe Felsefe'de birlikteydik, birlikte okuduk. Peki sonrasında sen neler yaptın ve bu mültecilik konusuna nerelerden geldin? Bize biraz anlatır mısın?
Ben lisans dediğin gibi Hacettepe'deydim. Daha sonra yüksek lisansımı da Hacettepe'de yaptım. Etik çalıştım. İşte Kant etiği ve Aristoteles etiği üzerine çalıştım. Doktoramı dil tarihte yaptım Ankara Üniversitesi'nde. Ama etik çalışmaya devam ettim. Etikle nesnellik, öznellik tartışması üzerine bir tez yazdım. Etik ve insan hakları alanındaki çalışmalarım daha ağırlık kazandı. Akademik yaşantımın yani şu ana kadar olan kısmında. Sonrasında işte Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde yardım doçent olarak göreve başladım. O dönemde yine etik ve insan hakları üzerine çalışıyorum. Biraz sanat felsefesiyle de uğraştım. Eksik vardı onu tamamlamak için de. Fakat bu arada 2016 yılında yani 15-16 yıllarında hani hepimizin böyle karşı karşıya kaldığı bir mülteci kriziyle biz karşılaştık. Ve aslında mülteci sorununa farkındalığım da o dönemde başladı. İnsan hakları çalışıyordum fakat ya etikle çalışıyordum fakat bunlar hep teoride çalıştığım konulardı. Sonra pratikte bu sorunla karşılaşınca mülteci sorununun ne olduğu üzerine düşünmeye başladım. Ve burada da en etkili olan şeylerden bir tanesi bir dernekle aslında dernekte gönüllü olarak sorunla yüzleşmiş olmam oldu. Adını vermemde bir sakınca var mı da bilmiyorum.
Hiç sakınca yok.
Halkların Köprüsü Derneği'nde gönüllü olarak derneğin çalışmalarına katıldım bir süre. Onların ne kadar özveriyle ve dayanışmayla mültecilerle buluştuklarını gördüm. Ve aslında mültecilerin Basmane'ye gelen, İzmir'e gelen, ben İzmir'de yaşıyorum ve mültecilerin geçiş noktasıydı biliyorsunuz, merkeziydi. Oraya gelen mültecilerin ne kadar zor koşullarda kaldıklarını fark ettim ve o insanların da o koşullarda kalan diğer insanlara yardım etmek ve onlarla dayanışarak o mücadeleye nasıl destek olduklarını gördüm. Bu beni aslında bu sorunla yüzleştirdi. Gide gele de daha çok şey öğrenmeye başladım. İşte çalıştaylar düzenledik, toplantılar yapıldı. Bunlar da aktif olarak görev de aldım. Daha çok eğitim alanıyla ilgiliydi aslında benim yapmaya çalıştığım şeyler. Ve sorunla aslında burada karşılaştım. Sonra ben bu sorunu biraz daha değişmeye ve çalışmaya devam ettim. 2018 ve 19 yıllarında Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümüne gittim. Orada benim danışmanlığımı yürüten Profesör Doktor Joseph Cairns'tı. Cairns da bu alanda yani göç alanında çalışan bir siyaset bilimci ama aynı zamanda felsefe kökenli bir siyaset bilimci. Onun göçmen eti yani adında bir kitabı var ve o kitapla birlikte işte hocayla yaptığımız çalışmalar sonucunda aslında ben bu çalışmanın, bu problemin daha çok içine girmiş oldum. Bu arada tabii orada kaldığım dönemde mülteciler için yapılan farklı türden çalışmalara da tanıklık ettim. Yani biz neler yapıyoruz, işte başka ülkeler neler yapıyor. Onlar da benden bazı konularda fikir aldılar. İşte Türkiye'de açık kapı politikası uygulandığında 2016 yılında 3,5 milyon, 3 milyon hatta şu anda 4 milyona yakın bir mülteci nüfusuyla karşı karşıya kaldık. Mülteciler Türkiye'ye girdiler ve onlarla birlikte yaşamaya başladık. Tabii onların bazı soruları oldu. Bunları yönelttiler. Onunla ilgili sunumlar talep ettiler. Böyle karşılıklı fikir alışverişlerimiz, bilgi alışverişlerimiz oldu. Ben bu sorunla böyle tanıştım. Geçtiğimiz yıl yine 4 aylığına gittiğimde bu sefer biraz daha bu sorunu spesifize etmem gerektiğini düşündüm. Bu defa hani daha teorik bir çalışmaydı aslında. Mültecilik, göçmenlik, sığınma kavramları ne anlama geliyor? Bunun sosyal adaletsizlikle ilişkisi nedir üzerine çalışırken mülteci bir kadın olmak ne gibi zorlukları beraberinde getiriyor? Bu defa onunla ilgili biraz daha çalışmamı derinleştirmeye ya da çalışmama yön vermeye çalıştım. Burada da yine Mülteci Çalışmaları Merkezi'nden destek aldım orada. Onların yaptıkları toplantılar, işte farklı ülkelerden gelen bu alanda çalışan akademisyenlerin gördükleri ya da edindikleri izlenimleri paylaştıkları toplantılara katarak onlardan bilgi aldım. Yine aynı şekilde bir bilgi alışverişiyle devam etti. Şu anda da işte göç, sosyal adaletsizlik, mültecilik ve kadın, yani bu alanlar üzerinde çalışmaya, bu kavramlar üzerine daha doğrusu çalışmaya devam ediyorum.
Harika. Bizi hep şey diye eleştirirler ya, işte felsefeciler fil dişi kulelerinden kavramlar üzerine karşılıklı hiç kimsenin anlamadığı konuşmalar yaparlar. Hiçbirimiz bir şey anlamayız, onların soyut dünyalarında yaşamaya devam ederler falan diye. Sence böyle mi bu? Yani bunu da arada sormak istiyorum. Yani aslında birçok şey söyledim bunun böyle olmadığı ile ilgili ama yine de ben alandan kopup sosyal hizmete ayağımı atalı biraz zaman oldu. Sen hep felsefedeydin. Nasıl görüyorsun sen konuyu? Yani gerçekten özellikle 20. yüzyıl için söylüyorum. 21. yüzyıl için söylüyorum. Bak yaşım genç ama kendim geride kaldım tabii muhtemelen. 21. yüzyılda hala felsefe fil dişi kulesinde mi sence? Ne dersin?
Yani hala fil dişi kulelerinde kalan felsefeciler var ya da felsefenin fil dişi kulesinde kalmaya devam ettiğini düşünenler var. Ama ben hani bu Toronto'daki sürede de bunu gördüm. Kendim de kendi çevremdeki diğer felsefecilerle de hani ilişkim var. Onların çalışmalarına da yakından tanıklık ettiğimde şunu görüyorum. Tamamı fil dişi kulelerinde yaşamıyor ve kulelerinden çıkmaya başladı ve çıkmış durumdalar. Çünkü şunu görüyorsunuz, yani teorik sorunları biz tartışıyoruz, teoriye hakimiz felsefeciler olarak, akademisyen olarak ama pratikte de sorunlar yaşandığını görüyoruz ve bu sorunların, pratikte yaşanan sorunların nasıl çözümlenebileceğine ilişkin yine teori üretmekte zorundayız. Dolayısıyla bu fil dişi kulelerden çıkarak pratikteki sorunlarla yüzleşmek gerektiğini ben en azından böyle düşündüm. Böyle düşünen başka felsefeciler de var benim etrafımda. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl buna biraz da zorluyor bence. İçinde yaşadığımız şu son 8-9 aylık pandemiye baktığımızda da biz bunu görüyoruz. Yani sadece fil dişi kulenizde kalarak sorunlar üzerine tartışıp bunlara çözüm üretemezsiniz. Olan biteni görmek zorundasınız. Olan bitene bakarak zaten olması gereken ilişkin bir şey söylemeniz mümkün. Dolayısıyla ben bu eleştiriyi biraz haksız buluyorum. Özellikle son içinde bulunduğumuz dönem itibariyle. Ben mesela etik çalıştım. İşte Kant etiği, Aristoteles etiği vesaire ama ya da insan hakları. Ama bunların pratikteki karşılıklarının neler olduğunu ya da ne gibi etik sorunlarla karşılaşıyor, ne gibi insan hakları ihlalleriyle karşılaşılıyor. Çağa damgasını vuran sorunlarda biz bunları nasıl görüyoruz? Buna daha çok yoğunlaştım. Özellikle son işte 3-4 yıldır biraz daha bununla aslında uğraşıyorum. O yüzden de hani bu eleştiriyi biraz fazla, yani biraz ağır buluyorum ve biraz da eskimiş buluyorum aslında.
Aslında ben senin söyleyemediğin, nezaketten söyleyemediğin şeyi söyleyeyim. Çok acımasız buluyorsun değil mi bu eleştiriyi,
evet,
aslında?
Evet, acımasız buluyorum.
acımasız bir eleştiri. Çünkü etik gibi bir alandaysak biz, her ne kadar etiği teorik olarak temellendiriyor olsak bile, yaşamın çok içerisinden bir şeyden bahsettiğimiz için pek de aslında fil dişi kulesinde böyle üst perdeden konuşan felsefeciler olmadığımız ortada. Çünkü sosyal hizmet içerisinde de felsefeyi şayet konuşabiliyorsak, ki sosyal hizmet oldukça evet kendi içinde teorisini de barındıran ama genel olarak uygulamalı olarak nitelendirdiğimiz bir alan. Şimdi biz hep deriz ki sosyal hizmet bir insan hakları disiplini ve mesleğidir. Bunu da şu yüzden söyleriz. İnsanın onurunu ve değerini koruyucu uygulamalar yapar sosyal hizmet. Yani bu hepimizin çok sürekli bildiği, konuştuğu, insanın insan olmaklıktan kaynaklı, yani bir anlamda antropolojik olarak ortaya konulan değerini koruyucu etkinlikleri var sosyal hizmetin Berfin. Yani bunu seninle zaten daha evvelden de konuşmuştuk, yani sürekli konuşmalarımızda da tekrar ettiğimiz bir şey bu. Ancak biz hep insan üst şemsiyesinden konuşuyoruz, ancak şeyi fark ediyorsun bir süre sonra. İnsan var, insan var. İnsanlar arasında bir takım ayrımlar var. İşte ne yazık ki belki de en görünen, hem dış görünüş olarak, yani biyolojik olarak da belki bunu söyleyebiliriz. Tabii aslında sadece biyolojiden kaynaklanmayan kültürel ayrımlardan da bahsetmek gerekirse, toplumsal olarak da gördüğümüz en önemli ayrım belki de cinsiyet ayrımı. Bir kadın ve erkek ayrımı. Yani en temelden bahsediyorum. Tabii şu anda o şemsiye çok daha geniş konuşulabilir elbette, ama biz bugün biraz hani kadınları ve kadın mültecileri konuşacağımız için biraz böyle bir ayrıma gidiyorum. Kadın olmanın insan olmak içerisindeki dezavantajını nasıl görüyorsun?
Yani söylediğin en temel ayrım, aslında biz daha şiddetli yaşıyoruz. Yani belki de son dönemde yine pandemiyle ilişkisini kuracağım. Çünkü biraz bu da hani sorun olarak çok gündemde olan, yani 2020'ye damgasını vuran sorun aslında pandemi. Hı. Ama 2016'da damgasını vuran sorun mülteci kriziydi. Yani iki büyük sorundu. Bu bağlamda da hani kadın olmakla erkek olmak arasındaki bu ayrımdan hareketle bir kadın olmanın zor olduğunu zaten aslında biliyoruz. Yani bunu yaşıyoruz kadınlar olarak. Ama biz deneyimlemesek de deneyimleyen, şu anda deneyimlemiş olan mülteci kadınların da mülteci bir kadın olmakla daha durumların daha zor olduğu, yani daha dezavantajlı olduklarını aslında görüyoruz. Buna tanıklık ediyoruz maalesef. Çünkü şiddetin arttığını görüyoruz, kadın yönelik şiddetin. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin söylemlerin daha çok arttığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunun belli bir coğrafya ile sınırı kalmadığını görüyoruz. Ya da belli bir ırkla, belli bir sınıfla da sınırı kalmadığını görüyoruz. Yani bu şiddetin her coğrafyada, her ırkta, her sınıfta karşılaşılan bir şey olduğuna tanıklık ediyoruz. Dünya çapında baktığımızda hala kadınlar, her üç kadından birinin partner şiddetine maruz kaldığını görüyoruz ve istismara uğradığını görüyoruz. Tabii buna bir de mülteci kadın olmak eklendiğinde, yani mülteci kadın olmanın bu maruz kalmaları iki kat arttırdığını aslında tanıklık ediyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de belki şudur demek mümkündür. Hem kadın olmak hem de mülteci olmaktan dolayı hem mülteci statüsünü alamamış olmak hem yurttaş olamamak, dolayısıyla temel haklara ilişkin temel haklara erişimden de uzak kalmak, temel haklara erişimde zorluk yaşamak gibi bir takım sıkıntıların beraberinde geldiğini görüyoruz.
Peki bu noktada şeyi konuşmak lazım. Sen geçenlerde bir konuşma yaptın. Ben daha sonrasında izleyebildim, bir YouTube kanalından keyifle izledim tabii ki konuşmanı. O da bunun üzerineydi zaten. Konuyu sosyal adaletsizlik üzerinden konuşuyordun. Normalde tabii bu biraz ironik bir şey ama sosyal hizmetin çıkış noktası da sosyal adaletsizlik zaten. Sanıyorum sosyal adaletsizlik olmasaydı biz sosyal hizmet camiasının iş yükü yarı yarıya düşerdi diye düşünüyorum. Tabii sadece bir sosyal adaletsizlikten kaynaklı sorunlarla uğraşmıyoruz. Başka uğraştığımız şeyler de var elbette. Başka çeşitlenmelere falan da gidiyor ama sanırım sosyal adaletsizlik bizim mesleğin, nasıl diyeyim, böyle bam teli diyebileceğim nitelikte bir şey. Peki sence sosyal adaletsizlik en temel olarak nasıl tanımlanabilir ve mülteci kadın olmanın sosyal adaletsizlikle ilgisi ne?
Sosyal adaletsizlik dediğimizde şöyle bir algı oluşuyor. Sadece hani gelirin dağılımına ilişkin bir sorunmuş gibi algılanıyor sosyal adaletsizlik. Yani eşit gelir paylaşımının olmaması gibi algılanıyor. Aslında sosyal adaletsizliği dolaylı korunan haklar dediğimiz bütün temel haklarla ilgili bir insan hakları sorunu olarak tanımlamamız gerekiyor. Nedir dolaylı korunan haklar? Bir devletin vatandaşı olmakla sahip olunan haklar, sosyal, siyasal, ekonomik haklar. Bunlarla ilgili karşılaşılan sorunlar var ve bunlarla ilgili sorunların azaltılması da özellikle içinde yaşadığımız devletin bu haklara ilişkin nasıl sınır çizdiğiyle ilgili. Bu sınırların iyi çizilmesi bizim temel haklarımızın da korunabilirliğini beraberine getirecek. Nedir o? İşte yaşama hakkı, bunların en başında beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi haklar. Mülteci sorunu hem insan hakları sorunu hem de sosyal adaletsizlikle ilgili bir sorun. Çünkü mülteciler temel haklara, özellikle sağlıkla ilgili, tabii yaşama hakkı bunun en başında, dolayısıyla sağlıkla ilgili, beslenmeyle, barınmayla ve eğitimle ilgili haklara erişimde çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun da asıl sebebi bizim bu dolaylı korunan haklar dediğimiz, yani bir devletin yurttaşı olmakla sahip olunan haklara sahip olmakta sıkıntı yaşamaları. Yani aslında yurttaşlık hakkından mahrum kalmış olmaları. Statüsüz olmaları. Yani hem mülteci statüsüne erişememeleri hem bir devletin yurttaşı olamamaları. Dolayısıyla bu haklara erişememek onların temel haklarına erişimini de engellemiş oluyor. Yani sosyal adaletsizliği sadece gelir dağılımına ilişkin bir sorun değil de dolaylı korunan temel haklarla ilgili bir sorun olarak da görmek gerekiyor. Bu bağlamda böyle baktığımızda bu tanınan hakların sınırlarının tüm yurttaşlar için eşit biçimde çizilmediğinde biz aslında sosyal adaletsizlikle karşılaştığımızı görüyoruz. Ve bu da yani insanın değerini ve onurunu korumanın göz ardı edildiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunun da en çok mağduru olanlar, bu bağlamda daha dezavantajlı olanlar, işte benim özellikle çifte kırılganlıkla karşı karşıya kalıyor dediğim mülteciler. Yani mülteci kadınlar özellikle diyebilirim.
Kuchrada Hoca hep şey der ya, yani varlığın değil yokluğun da eşit şekilde paylaştırılması gerekir.
Evet.
Yani tabii bir ülkenin olanakları kısıtlı olabilir. İşte sosyal, her ülkenin zenginlik statüsü birbiriyle eşit değil yani. Ülkelerin bütçeleri birbirinden farklı olabilir. Ancak İşte orada söylenen bambaşka bir şey var ya, beni çok etkiliyor ya bu. Yani hep varlığı paylaşmanın şeyinden bahsediyoruz ya biz, eşitliğinden. Aslında yokluğu paylaşmanın da eşitliğinden bahsetmek
evet,
belki. Ama bu statüsüzlük meselesi ciddi bir mesele. Yani nereden pay alacakları belli olmayan bir grupla karşı karşıya. Zaten kendi ülkesinin payından çoktan vazgeçmiş. Geçmek zorunda kalmış çünkü can güvenliği sebebiyle göçüp gitmiş. Geldiği ülkede o ülkenin vatandaşlarıyla vatandaşlarına sağlandığı düşünülen hakların hemen hemen hiçbirine sahip değiller. Ciddi bir sorun aslında bu bir anlamda. Evet, onları daha kırılgan hale getiriyor tabii ki. Burada peki şeyi sorayım o zaman. Yani evet, mülteciler sosyal adaletsizlikten hani bir tık daha fazla etkileniyorlar diyoruz. Hatta bir tık değil, belki 5-6 tık denilebilir buna. Çünkü dediğin gibi ikincil hakların sağlanamıyor olması o birincil hakları doğrudan etkiliyor. Hı hı. Yani o ülkede eğitim hakkına sahip olmaması, çocuğun okula gidemiyor olması, işte eğitim hakkının ihlali aslında baktığımız zaman. Peki kadın olmak acaba nasıl etkiliyor? Yani bu aslında ikinci bir dezavantajlık durumu gibi görünüyor bana. Özellikle mesela bizim kendi ülkemize gelen, hani o mülteci akınıyla gelen kadınları da hani göz önüne aldığımızda, sadece hani İlla bunun için bir araştırmaya vesaireye falan filan da gerek yok yani. Laleten sokağa çıktığımızda bu pandemi öncesinde daha çok gördüğümüz, belki şu anda hepimiz işte üç orta evimizdeyiz. Hatta belki bunu da konuşabiliriz konunun sonuna doğru. Neredeler mülteciler? Neredeler? Yani birden buharlaştılar mı? Bunu şimdilik kapatıyorum bu konuyu. Tabii bu sonra konuşacağımız bir şey olsun. Ama en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de bu yani. Nereye gittiler? Hani sokakta sürekli gördüğümüz, istemediğimiz ve şu an aslında hiç konuşmadığımız. Yani dikkat eder sosyal medyaya falan da bak. Mesela şu anda ortalık yıkılırken birdenbire pandemiyle birlikte hiç konuşulmayan hale geldiler mesela filan. Bu noktada şeyi soracağım. Yani mülteci kadın olmanın mülteci olmaktan daha dezavantajlı olmasının ne tür şeyleri var? Ne tür sebepleri var sence? Nedir bunu yaratan, bu dezavantajı yaratan? Sosyal adaletsizlikten onlar neden daha fazla etkileniyorlar?
Evet, onların şöyle bir dezavantajlılığı var. Sosyal adaletsizlikten etkileniyorlar fakat kültürel normların baskısına daha fazla maruz kalıyorlar kadın oldukları için. Kendi kültürlerinden getirdikleri, yani kendi kültürel normların baskısı, bir de gittikleri coğrafyadaki kültürel normların baskısı da eklendiğinde, yani her coğrafya için aynı şeyi söylemek mümkün değil ama bazı coğrafyalarda kültürel normların baskısını daha fazla hissedebiliyorlar ve dolayısıyla bu onların hem sağlığa erişimde, başta sağlığa erişimde, barınmada, iş bulmada ve eğitimde özellikle erkeklerle ya da daha sağlıklı işte mülteci kadınlarla, belki de daha sağlıklı kadınlarla karşılaştırdığımızda, yani sağlık derken buradan biyolojik, yani fizyolojik ve psikolojik, yani ruhsal sağlığını koruyabilmiş olan kadınlarla karşılaştırdığımızda daha fazla acı çektiklerini ya da daha fazla kırılganlığa maruz kaldıklarını bize gösteriyor. Erken yaşta evliliklerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Her ne kadar evlilik yaşı işte 18 olsa bile, özellikle ben bunu mesela söylerken daha çok bizde ikinci büyük mülteci krizi aslında Suriyeli mültecilerin gelmesiyle oldu. Yani daha önce Körfez Savaşı ile birlikte biz bunu yaşamıştık. Ama o zaman birlikte yaşamamıştık. Yani başka bir biçimde dayanışma ya da işte başka bir biçimde onların yaşamını sürdürmeleri sağlanmıştı. Fakat biz mülteci kriziyle doğrudan aslında Suriye'den gelen mültecilerle birlikte bir mülteci sorununun olduğunu farkına vardık. Ve burada da bu örneklem üzerinden ben daha çok konuşmalarımı ya da çalışmalarımı inşa ettiğimi söyleyebilirim. Ya da okuduğum kaynaklar da sonuçta bizim kendi yaptığımız çalışmalarla ilgili, kendi ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili. Bu anlamda baktığımızda hani erken yaşta evliliklerin bizim kültürümüzde olduğunu biliyoruz. Ama Suriye'den gelen mülteci kadınların kültüründe de böyle bir erken yaşta evlilik kabulü var. Hatta bunu bazı kadınların normal olarak gördüklerini de biliyoruz. Bunun doğal olduğunu düşündüklerini de biliyoruz. Baktığımızda bu yaş aralığının 10 ile 13 yaş arasında olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir takım çalışmalar, yani sahadan yapılan çalışmalardan ben bunları aktarıyorum. Ben sahaya inmedim ama çok ciddi çalışmalar yapılıyor bununla ilgili. Çok çocukluluk var mesela. Bu çok çocukluluk kadının iş bulmasını, barınma sorununu beraberinde getiriyor. Eğitimle ilgili sorunu beraberinde getiriyor. Çünkü çocuklarıyla ilgilenmekten zaten eğitim almaya bir ayrıca zamanı olmuyor. Artı bir de mülteci kadın olduğunda o çocukların da eğitim alamamaları haliyle karşılaşıldığında, çünkü çocukların bazen çalışması gerekiyor. Yasa dışı yollarda da, kaçak da olsa. Aile bütçesine katkı sağlaması gerekiyor. O çocukların kız çocuğu sever, onların da erken yaşta evliliği söz konusu olabiliyor. Mesela bağışlık parası vesaire gibi sebeplerden dolayı. Kadınların bunlarla daha fazla meşgul olduklarını, daha fazla uğraşmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Ve bu onlar için bir kadının karşılaştığı sorundan daha büyük bir sorun olarak onların karşısına çıkıyor. Mesela savaşta ve göçte o yolda eşini yitiren kadınlar var. Biz bu kadınlar mülteci kadın olarak işte bir ülkeye geldiklerinde yine o coğrafyanın kültürel normlarıyla birlikte düşündüğümüzde mesela dul olarak kodlanabiliyorlar ya da ikinci eş olmak zorunda kalıyor. Bir erkeğe bağlı yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu da onların kırılganlıklarını artırıyor. Ekonomik mücadelelerde bazen günlük işler yapıyorlar, bazen işte kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar, bazen seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını söyleyen kadınlar var. Yani kadınlarla yapılan, LGBT'yi bireylerle yapılan mülakatlar var. Onlardan aldığım ya da onlardan okuduğum, edindiğim çalışmaların sonucunda bunu söyleyebiliyorum. Cinsel istismara, tecavüze ve şiddete daha fazla maruz kaldıklarını okuyoruz. Onunla ilgili beyanları var. Ve burada da sessiz kalmayı tercih etmek zorunda ya da toplumdan izole olmayı tercih etmek zorunda kalıyorlar. Bunun da sebeplerinden bir tanesi yine az önce konuştuğumuz yer aslında statüsüz olmaları. Yani mülteci statüsüne sahip olamamaları, vatandaş olamamaları ve dolayısıyla yasal haklarını kullanamıyor olmaları. Yani mahkemeye başvurmada bir vatandaş kadar, bir ülkenin vatandaşı olan bir kadın ya da bir erkek kadar kolay yasal haklarının peşinden gidemiyor olmaları var. Çünkü böyle bir şey yaptıklarında işte çalışıyorlarsa işini kaybetmek, barınıyorlarsa evini kaybetmek gibi başka türden risklerle de karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle yalnız ve çok çocuklu mülteci kadınların kırılganlığa daha fazla maruz kaldıklarını görüyoruz. Ev bulmada yaşadıkları sıkıntıları aktardıklarında işte yalnız ve çok çocuklu bir kadın olmak ya hiç ev bulamamak ya da ev bulduktan sonra da farklı türden problemleri beraberinde getirmeye sebep oluyor. Yani ev sahibinin işte özel hayatını sorgulaması, eve giren çıkanı sorgulaması gibi bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Sağlıkla ilgili de yine kültürel normların da etkisi burada ortaya çıkıyor. Mesela bir erkek hekime görünmek istemeyebiliyor mülteci bir kadın. Ya da doğum kontrolü gibi başka türden sağlık sorunu yaşadığında tedaviye kolay erişemeyebiliyor. Çünkü dille ilgili sorun yaşıyor. Tercümana ulaşamıyor ya da. Bunlar onların kırılganlıklarını daha sağlıklı olan, işte erkek olan mültecilere göre arttırıyor. Özellikle mesela mülteci bir kadın, bir de engelli mülteci bir kadınsa onun için iş bulmak daha zor mesela, değil mi? Yani belki o zaman üçlü kırılganlıktan bahsetmemiz gerekecek. Ya da işte yaşlı bir mülteci kadınsa, savaştan gelmiş, travmayı atlatmamış bir mülteci kadınsa onun iş bulması zaten zor olacaktır. Bir de barınmayla ilgili soru yaşayabilecek. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için aslında devletlere çok önemli işler düşüyor. Yani devletlerin göç politikalarıyla ilgili düzenlemeleri ve bunları uygulamalarıyla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Statü vermek istememeleri bunların başında geliyor. Ama tabii burada devletlere iş düşüyor deyip hani bu kadar kolay kurtulamıyoruz aslında. Çünkü devletleri yöneten kişiler ya da işte yasaları yapan kişiler, uygulayacak olan da kişiler mülteci kadınla ya da mülteci erkekle ya da yaşlı ve engelli ile çocukla karşılaşacak olan da bizler kişileriz. Dolayısıyla bizlerin de bu anlamda önemli sorumlulukları var. Yani kişi düzeyinde etik sorumluluklarımız var. Ülke düzeyinde etik sorumluluklarımız var. Bir de küresel anlamda etik sorumluluklarımız var.
Bu noktada gireyim. Şimdi sen konuşurken şöyle bir şey söyledin. Bu beni çok etkiledi. Mülteci sorunu bir etik sorundur dedin. Konuşurken. Evet. Neden mülteci sorunu etik bir sorun? Biraz anlatır mısın? Neden böyle bir çıkış yaptın? Mülteci sorunu bir etik sorundur dedin. Neden mülteci sorunu bir etik sorun? Yani bu kişiler meselesi üzerinden belki de temellendirerek bize biraz anlatabilirsin gibi geliyor bana.
Yani mülteci sorunu hep baktığımızda hukuksal ve siyasal bir sorun olarak görünüyor. Yani daha politik bir sorun olarak düşünülüyor. İşte hukuksal boyutu olan bir sorun olarak düşünülüyor. Hatta çalışma alanlarına bakarsanız işte hukukçuların, siyaset bilimcilerin çalıştığı bir alanmış gibi de mültecilik ya da göç sorunları görünüyor. Sorun aslında felsefi bir sorun aynı zamanda. Yani etik bir sorun olmasıyla birlikte felsefi bir sorun. Bunun iki sebebi var. Yani neden felsefi bir sorun? Çünkü mültecilerin, yani daha doğrusu mülteci sorunuyla mücadele etmek ya da mültecilikle ilgili sorunlarla mücadele etmek için öncelikle mülteci ne demek, işte göçmen ne demek, sığınmacı ne demek, yurttaşlık ne demek, hak ne demek, temel haklar ne demek? Mesela bunları bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte biz insan hakları sorunudur diyoruz mülteci sorununa. O zaman insan ne demek? Yani insan dediğimizde ne anlıyoruz? Bu kavramı da açmamız gerekiyor. Biz felsefeciler kavramlarla iş görüyoruz ve bu kavramların da sınırların çizilmesi gerektiğini biliyoruz. Mültecilik felsefi bir sorun çünkü kavramlarla ilgili bir sorun ama aynı zamanda insanın ne olduğu ya da işte insan değerlidir dediğimizde neden değerlidir, insan onuru dediğimizde ne anlıyoruz, bunların da sınırlarının çizilebilmesi gerekiyor mülteci sorunuyla ilgisinde. Bu anlamda hem felsefi bir sorun hem de etik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insan onuru ya da insanın değeri nedir diye sorduğumuzda biz buna bir yanıt vermek durumundayız. İnsan neden değerlidir? Yani neden mültecilerin insan olarak onurunun korunması gerekir? Temel haklarının korunması gerekir? Ya da onları her şeyden önce bir insan olarak görmek gerekir sorularına cevap vermemiz gerekiyor. Bunun için de yani bu cevabı verebilmek için de bir etik bakışa sahip olmamız gerekiyor. Etik bir sorun, etik sorunlar insanın onuru ya da değerine saygı gösterilmemesinden kaynaklanan sorunlar baktığımızda. İnsanın araç olarak görünmesinden kaynaklanan sorunlar. Yani kişilerin insan olduklarının unutulmasından kaynaklanan sorunlar. Ve etik sorunlar aslında insanın bir başka insan, yani kişinin bir başka kişiyle ilişkisinde ortaya çıkan sorunlar. Biz bu sorunlarla her zaman her yerde karşılaşıyoruz. Yani sınıfta işte öğretmenimizle olan ilişkimizde de karşılaşabiliyoruz. Hadi hoca-öğrenci ilişkisinin dışında aslında kişi-kişi ilişkisi de kurduğumuzda etik sorunla karşılaşabiliyoruz. Ya da hekim-hasta ilişkisinde de etik sorunlarla karşılaşıyoruz. Yaşamın her yerinde, kişiyle karşılaştığımız her yerde biz aslında etik sorunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla insan eylemlerinin konu edinildiği bir alan, etik dediğimiz alan, kişilerin eylemlerinin konu edildiği, yani ne yapmak gerektiği, nasıl davranmak gerektiği, tercihte bulunurken, karar alırken nereye bakmak gerektiğini aslında bize göstermeye çalışan bir bakış, etik bakış. Dolayısıyla mülteci sorunu etik bir sorun, çünkü biz kişi olarak mültecilerle karşılaştığımızda ya da bir başka kişi bir mülteciyle karşılaştığında temel hakları ihlal edebiliyor ya da etik sorunlara yol açabilecek bir davranışta bulunabiliyor. Biz bu anlamda bu sorunun bu boyutunun da olduğunu görerek bu insan olma bilincinin yeniden kazandırılması ve insan olma bilincinin unutulmaması gerektiğini aslında düşünerek mülteci sorununu ele almak durumundayız. Çünkü bu sorun aslında bir kişinin ya da bir grubun, biz buna mülteci diyeceksek, onların insan olmaktan çıktıklarının yani çıktıkları düşünüldüğünde onları insan olarak görmediğimiz aslında karşımıza çıkan bir sorun. Ve mülteci sorunu da insan olmanın unutulduğu bir sorun. Dolayısıyla yani bu etik bakışın eksikliğini biz aslında bu sorunla karşılaştığımızda görüyoruz. Yani nasıl davranılması gerektiği, karşımızdakinin bir insan olduğunu görerek ve onun değerli bir varlık olduğunu görerek ve bilerek karar vermek ya da ona ilişkin bir eylemde bulunmak gerektiğinin farkında olmalıyız. Bu nedenle de ben hani bu sorunun aslında etik boyutunun hep göz ardı edildiğini ya da böyle bir etik sorun halinde görünmeyen bir sorun olarak kabul edildiğini görüyorum maalesef. Yani felsefi bakışla ya da etik bakışla sorunun ele alınmadığıyla karşılaşıyoruz. Belki yani mültecilerin yalnızca bir mülteci olarak değil de bir kişi olarak ve bir insan olarak görebilmesi gerektiğini daha fazla anlatmak, vurgulamak gerekiyor. Ancak bu şekilde zaten onların karşılaştığı etik sorunları ya da insan hakları ihlallerini görebiliriz ve giderebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, açık oldu mu?
Gayet açık oldu. Yani bu kişi bazlı öyle. Çünkü biz geçen hafta aslında bunu konuşurken işte bu değerlendirme türlerinden ve doğru değerlendirmenin sosyal hizmette neden önemli olduğundan bahsetmiştik geçen programda. Orada demiştik yani sosyal hizmet uzmanıyla müracaatçı aslında bir etik ilişki içerisindedir. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Mültecilerle yapılan çalışmalarda da aynı şekilde. Yani karşımıza müracaatçı olarak gelen mülteciyle onun ihlal edilen hakkını kendine geri teslim etmesi gerektiğini düşündüğümüz sosyal hizmet uzmanı bir etik ilişki içerisinde. Şimdi kişiler kendi haklarını, insan haklarını zaten kendileri koruyamazlar. Bizim haklarımızı koruması gereken kişiler devlet de bu işle iştigal edenler, yani aslında tırnak içinde devlet memurları. Mesela yaşama hakkımı koruması gereken işte güvenlik görevlisi, işte benim işte çalışma hakkımı koruması gereken kişi, işte o her işte Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki işte belki o çalışma müfettişi gibi, yani aklıma böyle geliyor. Şimdi sosyal hizmet uzmanı da işte bu benim birincil haklarımı ikincil haklara ulaşmamı kolaylaştırarak sağlaması gereken kişi dolayısıyla. O yüzden bunu önemsiyorum. Yani sosyal hizmet uzmanı aslında etik bilince sahip olması gereken kişi. Evet. Dolayısıyla insan haklarını koruyacaksa onun bilgisine sahip olması gereken kişi elbette ki. O etik ilişkiyi karşıdakiyle doğru kurabilmek için, değerlendirmesini doğru değerlendirme olarak gerçekleştirebilmesi için. Çünkü mülteci bir etiket, bir aidiyet. Evet. Ve etiket ve aidiyetler üzerinden yapılan değerlendirmelere biz geçen hafta bunu konuştuk. Ne diyoruz? Değer biçme diyoruz. Hatta bir süre sonra bu bir değer atfetmeye bile dönüşebilir. Hani tırnak içinde mülteci kavramının bizdeki özel yansımasından dolayı. Mesela bir kısmımız neden işte daha yüceltici şekilde bakarken mültecilere, bir de böyle bir bakış da var tabii, yani hani yüceltici bir bakış da var. Bir yanda da alaşağı etmeye çalışan ve senin kaynaklarını seninle birlikte kullanan, hakkı olmadığı halde kullanan kişi olarak görüyorsun mesela mülteciyi. Bu da değer atfetme aslında bir nevi. İşte buradan çıkabilmenin yolu da galiba işte o etiketin kaldırılmasında, yani o etiket kaldırıldığında geriye kalan şey ne? O insan. Ve işte o insanlık üzerinden değerlendirme yapabiliyorsan zaten bir yere varabiliyorsun. Ve bir sosyal hizmet uzmanının da yapması gereken şey bu belki. Hatta çok daha önemli bir konu daha var. Sosyal hizmetin bir de sosyal politika oluşturmaya destek olmak ve savunuculuk görevi de var. Yani biz meslek olarak insanların o anki mevcut sistem içerisinde ulaşamadıkları hakları kendilerine teslim etmeye çalışırken, aynı zamanda bunu tekrar yaşamasınlar diye çeşitli yasal düzenlemelerde de söz sahibi olmaya çalışan bir meslek grubu olarak çalışıyoruz temelde. Bunun yolu da belki de işte o koruyacağım hakkın ne olduğunu bilmekten geçiyor. Ancak şöyle şeyler de oluyor Berfin. Benim tez çalışmamdan hani yola çıkarak söyleyeceğim bir şey. Çok yanlış anlaşılan bazı mesleki ahlaklılık ilkeleri olabiliyor. Etik ilke demiyorum, dikkat edersen. Bu ayrı bir konuşma konusu olur. Belki bir gün de bunu konuşuruz seninle. Ne güzel olur aslında. Şimdi o ahlaklılık ilkelerinden bir tanesi de kültürel yetkinlik ve sosyal farkındalık olarak geçiyor. İşte bu anlattığın mesele, işte kadının erkek doktora muayene olma isteğini işte olumlu karşılamak gibi. Ama bunun yanında kültürel yetkinlik ve sosyal farkındalığın içerisine erken yaşta evliliğin de sokulmaya çalışıldığını gördüğümüz zamanlar oluyor mesela. Şimdi burada önceleyeceğimiz şey ne olacak? Neye göre davranmak lazım? Mesleki ahlaklılık ilkeleri de eninde sonunda bir şablonun içerisine oturtmaya çalıştığımız bir olay üzerinden yapılan bir değerlendirme. Ha, her zaman doğru değerlendirmeye ihtiyaç var mıdır? Hayır, bazı durumlarda da hakikaten değer biçme yapıyoruz yani şimdi. Hukuk da bir şekilde aslında bir nevi işte olayı örgüsüne vesaireye falan filan baktığımızda işte olay belli, kural belli, şablona uygun değil. Buna baktığımız bir yanı var. Birçok değerlendirmede bu var ama her zaman bu işlemiyor görüyoruz ki. Bu noktada nasıl anlatayım ki bunu? Sosyal hizmet uzmanı sence özellikle mülteci bir kadınla çalışırken ne yapmalı, neye dikkat etmeli? Yani bu kültürel yetkinlik ve sosyal farkındalık işte bu meselesiyle ilgili mi daha önceleyici davranacak, yoksa öncelemesi gereken başka bir şey var mı? Yani bu etik sorundan konuşuyoruz ya, biz buna işte başka şeyler de söylenebilir konuyla ilgili ama bir de bu politika oluşturma meselesinde zamanım da az kaldı, kimseye de sıkmayayım. bıdı bıdı konuşuyorum. Sen benden daha güzel konuşuyorsun şu anda.
Estağfurullah. Sorular çok açıcı. Hani benim de eksikliklerim var. Onları tamamlıyorum önce.
Şimdi sosyal politika oluşturma konusunda da sosyal hizmet uzmanları dediğim gibi bir şeyler yaparlar. Yapmalılar. O noktada da hani neyi referans alacağız? Yani mülteci olmak, insan olarak kalmak, bu önemli bir konu zaten. Onu da sormak istiyorum sana. Yani neden bir sosyal hizmet uzmanı etik olarak kendisini yetkin hale getirmeli bu konuda? Mesela bak, sosyal adaletsizlikten konuştuk seninle. Mültecilikte sosyal adaletsizliğin nereye denk geldiğinden de konuştuk. Biraz işte kadınların neden daha kırılgan olduklarından falan da konuştuk. Peki burada hem savunuculukta hem de uygulamada sosyal hizmet uzmanı neden bu etik bakışa sahip olmalı? Bu ne işine yarayacak? Hem sosyal adalette hem işte bu politika oluşturma konusunda hem de birebir mülteciyle çalışırken bir müracaatçı olarak.
Yani etik bakış sadece sosyal adalet, yani sosyal hizmet uzmanının yani sahip olması gereken bir bakış değil. Aslında herkesin sahip olması gereken bakış. Çünkü insanca bakmak demek, etik bakabilmek demek. Yani karşınızdakini insan olarak görmek demek. Sosyal hizmet uzmanı pek çok başka meslek grubu gibi doğrudan aslında kişilerle birebir iş yapan bir alan. Hatta Kutçaylı Hoca'nın şöyle bir tanımı var. Kendi haklarını koruyamayanların haklarını koruma mesleği sosyal hizmet. Dolayısıyla bir insanın haklarını nasıl koruyabileceğiyle ilgili ne yapılabileceğini görmek, yani o anda karşılaştığı kişi bir mülteci olabilir, yani bir yaşlı, bir engelli olabilir, bir yurttaş olarak da. Bu kişilerle karşılaştığında onların temel haklarını nasıl koruyabileceğini aslında görmek ve bunun yollarını bulmak ya da mevcut uygulamalar varsa bunları harekete geçirmekle yükümlü baktığımızda, yani böyledir diye düşünüyorum. Dolayısıyla etik bakışa sahip olmalı, çünkü insan haklarının türetildiği yer etik ilkeler aslında. Yani beslenme, barınma, sağlık, yaşama hakkı dediğimizde bu temel haklar sadece insan olmakla sahip olduğumuz haklar. İnsanın değerinin korunması ve değerli bir varlık olduğu düşüncesinden hareketle aslında insanın sahip olduğu ve korunması gereken haklar olarak karşımıza çıkıyor. Neden insan değerli? Çünkü değerler ortaya koyabilen bir varlık. Yani başka insanlar için ve yaşam için işte bilimde, teknolojide, şu anda aşı çalışmaları devam ediyor. Hepimiz izliyoruz. Ya da işte hukuktu, az önce senin de bahsettiğin gibi. Kültür, sanat, bunlar hepsi insan başarısı aslında. Bunları ortaya koyabilen bir varlık. Dolayısıyla bunları ortaya koyabilen bir varlığın, yani insanın değerli bir varlık olduğunu bilip, bu bilgiye sahip olup, bu bilgiyle bir şeyi yapma ya da yapmamayı tercih edebilecek halde olması gerekiyor. Yani insanca bakabilecek, insanca bakmayı bilecek bir bakışa sahip olması gerekiyor sosyal hizmet uzmanında. Bu bütün meslek grupları için böyle aslında. Hani biz farklı meslek gruplarından bahsediyoruz, işte pek çok etik koddan bahsediyoruz, işte mühendislik etiği diyoruz, bilişim etiği diyoruz, sosyal hizmet etiği diyoruz belki, muhasebe etiği diyoruz. Yani bir sürü etiklerden bahsediyoruz ama aslında tek bir etik var. Felsefi etik diyoruz artık onu diğerlerinden ayırmak için mecburen. Yani etik bakış dediğimizde aslında tek bir etik bakıştan bahsediyoruz. İnsanca bakabilmek, insanı değerli ve başka herhangi bir şeyin aracı olarak görmeyen bir bakışla bakabilmeyi biliyoruz. Bakabilmeyi söylüyoruz. Dolayısıyla bu bakışa sahip olmak bize şunu kazandıracaktır. Yani bir sosyal hizmet uzmanına da öyle. Ama her şeyden önce bir kişiye kazandıracağı şey şudur. Karşınıza gelenin bir kadın olduğunu, bir çocuk olduğunu, bir siyahi veya beyaz olduğunu, işte bir Amerikalı ya da bir Türk olduğunu, bir mülteci ya da bir göçmen olduğunu görmeden sadece onu insan olarak görebilmeyi sağlayacak bir bakıştır bu. Yani bir LGBT'yi birey olduğunu ya da olmadığını görmeden ona temel haklarının korunmasında bunun nasıl mümkün olacağını göstermeyi ya da görmeyi sağlayacak bakışa sahip olabilmektir. Bunun için yani insana insanca bakabilmeyi sağlayacak bir bakış, etik bakış. Ben bu bakışın da kimseye zararı olmayacağını düşünüyorum. Bilakis yararı olacaktır. Böyle bakan kişilerden oluşan meslek grupları ya da yöneticiler ya da bu bakışa sahip kişilerin ortaya koyduğu yasalar, düzenlemelerden bahsettiğimizde daha yaşanabilir bir dünyadan da bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de doğrudan insanla ilgili bir iş yapan meslek gruplarının özellikle, pek çoğu böyle ama bazıları doğrudan böyle, etik bakışa muhakkak sahip olması gereken kişilerle donatılmalı bu meslek grupları diye düşünüyorum.
Evet, bu bizim işte dedin ya, işte karşımıza biri geçtiğinde kadın mı, işte erkek mi, mülteci mi, çocuk mu, LGBT'yi birey mi? Hani buna bakmaksızın sadece onu insan olarak görerek davranmak diye, bunu da çok eleştirenler var biliyor musun? Yani bu tabii çok kültürlülükten gelen ve benim aslında çokça eleştirdiğim postmodernizmin bir etkisi olabilir elbette ki. Ben de senin gibi düşünüyorum tabii ki, ama bu yani kişilerin bu kimlik ve aidiyetleri taşımalarından kaynaklı sorunlarına özel olarak yaklaşmamayı gerektirmiyor zaten bu söylediğimiz şey. Evet. Yani o kişilerin durumla işte o taşıdığı kimlik ve aidiyet dolayısıyla yaşayacağı etiketlenmekten kaynaklı haklarını kaybetmelerinin önünde aslında onu insan olarak görmenin getirdiği bir bakış açısından bahsediyoruz aslında, ama tabii bu ara ara başka başka şeylere dönüşüyor. Neyse, bu da başka bir konu olabilir belki.
Yani benim pek anlayabildiğim bir şey değil bu. Hani insanca görmenin nasıl bir eleştirilecek yanı var, onu ben gerçekten çok anlayamıyorum. Çünkü insanca görüyorsunuz ve bir kişi olarak görüyorsunuz. Hepinizin aslında talebi bu değil mi? Yani beni insan olarak gör. Ben bunu zaman zaman farklı mecralarda dile getiriyoruz aslında farkında olmadan.
Evet, evet. Ama işte dediğim gibi bazen bir takım eleştiriler gelebiliyor. Belki bunu haftaya yapacağımız programda da biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım neler gelecek. Sana çok teşekkür ederim. Benim konuğum oldun, beni kırmadın. Çok güzel bir program oldu. Çok memnun oldum açıkçası. Seninle biz sürekli görüşüyoruz, öyle ya da böyle bir dirsek temasımız hep oluyor ama böyle uzun uzun da aslında konuşmamışız ne zamandır, baktım da şöyle bir. Belki bu konuşmaları fazlalaştırmalıyız yani.
Olabilir. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de bu ilk deneyim de diyebilirim ben. Seninle dediğin gibi hani bir şekilde konuşuyoruz toplantılarda ya da başka vesilelerle bir araya geliyoruz. Kişisel olarak da diyalogumuz var. Sorunları tartışıyoruz. Ama bu şekilde hani dile getirmek benim için de çok keyif vericiydi. Biraz heyecanlıydım. Umarım hani çok belli olmamıştır. Ama bu konuyu bu bakışla ele alabilmek de çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle hani dinleyici kitlesini de hesaba kattığımızda umarım onlar için de verimli ve faydalı bir konuşma olmuştur. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için ve böyle bir platformda seninle buluştuğum için çok mutluyum ayrıca.
Ay, ben de çok mutluyum İnan. Umuyorum dinleyicilerimiz de bunu bol bol dinleyecek ve insanlara bakın böyle böyle şeyler konuşuluyor, koşun siz de dinleyin falan diyeceklerdir diye umut ediyorum. Bu vesileyle 25 Kasım'ı tekrar vurgulayalım tabii ki. Gerçekten tam gününe denk geldik, harika oldu. Yayın tabii ki 25 Kasım ve da olmayacak, sonrasında olacak ama yine de biz bugün de yaptığımızı, bugün bu konuyu konuştuğumuzu tekrar tekrar söyleyelim. Sana tekrar çok teşekkür ediyorum Berfinciğim.
Ben teşekkür ederim.
Belli olmaz, belki seninle başka bir konuyu tekrar başka bir programda da konuşabiliriz. Neden olmasın?
Çok keyifliydi. Hayır demem. Öyle söyleyeyim. Artık alıştım ben.
Ya, tamam, ben sözümü aldım o halde. Bir program daha ayarlayacağız bu durumda.
Evet, bunu ne kadar çok dinleyen olacak ona bakalım.
Olur. Yok yok ya, bakma, ben çok korkmuştum felsefe problemlerini çok dinleyen olmaz ya, kim ilgilenecek bizimle falan diye, ama aldığım geri dönüşler çok güzel, yani çok memnunum açıkçası konuyla ilgili.
Çok sevindim.
Evet, herkese bizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Sosyal hizmet için felsefe problemlerini bugün kadın mülteci olmak konusuyla devam ettirmeye çalıştık. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.